Ayrım 9. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 83. Kalenin kadınlara kur yapması tamamen kötü niyetli gibi görünüyordu. Ama her nedense kadınlar birçok erkekten daha fazla hoşlanıyorlardı ondan. Sanki onu anlıyorlar, tüm numaraların farkında oldukları halde kendileri için bunca zahmete girişinden hoşnut oluyorlardı. Oyuna getirdiği kızlardan bazılarıyla sonradan iyi arkadaş olmuştu. Kendini yalnız hissettiğinde koynuna girmeye hazırdılar hepsi de. Hele bir hasta olmaya görsün, odası bir bölük Nightingale ile doluyordu. Onu yıkıyorlar, besliyorlar ve yatağına yerleştirip üstünü örtmeden önce rahatlayıp gece iyi bir uyku çekmesi için bir güzel de emiyorlardı. Kalenin kızlara bozulduğu çok seyrek görülürdü. Ama tepesi attı mı yüksek bir sesle "bas git bakalım" derdi ki yıkıcı bir etkisi olurdu bu aşağılayıcı sözlerin. Belki de tersleşmeden önce onlara gösterdiği eksiksiz anlayış ve saygıdan sonra bir şok oluyordu bu sözler. Belki de kız birden böyle tersleşmesinin nedenini anlayamıyordu. Belki de sevimlilik işe yaramadığı zaman şok etkisi yapsın diye zalimce kullanıyordu bu taktiği. Bütün bunlara karşın Jordan'ın ölümü etkilemişti Kali'yi. Jordan'a müthiş kızmıştı. İntiharını kendine yönelmiş bir hareket gibi görüyordu. 20.000'i kaçırdım diye hayıflanıp duruyordu. Ama onu asıl rahatsız eden şeyin bu olmadığını sezebiliyordu. Birkaç gün sonra kumarhaneye indiğimde onu kumarhane hesabına 21 masasında kart dağıtırken gördüm. Bir işe girmiş, kumarı bırakmıştı. Ciddi olduğuna inanamamıştım önce ama ciddiydi. Bana kalırsa dünyadan elini eteğini çekip keşişliğe başlamış olsa ancak bu kadar olurdu. 7. Bölüm. Jordan'ın ölümünden bir hafta sonra Vegas'tan ayrıldım. Bir daha dönmemek üzere ayrıldığımı sanıyordum New York uçağına binerken. Kali beni havaalanına kadar götürdü. Uçağı beklerken terminalde birer kahve içtik. Kali'nin gidişimden bayağı duygulandığını görmek sürpriz olmuştu benim için. "Yine döneceksin," dedi. "Bir gelen mutlaka bir daha gelir Vegas'a. Ben de burada olacağım. Harika vakit geçireceğiz." "Zavallı Jordan," dedim. "Öyle ya," dedi Kali. "Hayatım boyunca anlayamayacağım neden yaptığını bu işi. Neden yaptı?" "Hiç şanslı görünmüyordu zaten," dedim. Yolcular uçağa çağrıldıklarında el sıkıştık. "Oralarda başın sıkışırsa telefon et," dedi Kali. "Arkadaşız, yardımcı olurum." Kucakladı bir de beni. "Sen hareketli adamsın," dedi. "Hep faaliyette olacaksın bu yüzden. Dolayısıyla başın da hep belada olacak. Beni ara o zaman." İçtenliğine inanmamıştım o an. 4 yıl sonra çok başarılı biri olmuştu. Bense tutuklanmak üzere büyük jürinin karşısına çıkarılıyordum. Kali'den yardım istediğimde Las Vegas'tan uçağa atlayıp geldi New York'a. 8. Bölüm. Batının gün ışığından kaçan dev jet uçağı, doğu saat dilimlerinin yayılan karanlıklarına dalıyordu. Uçak indikten sonra Artie ile yüz yüze geleceğim anı korkuyla bekliyordum. Beni alıp karımla çocuklarımın beklemekte oldukları Bronx'taki toplu konutlara götürecekti. Kurnazca her birisi için armağanlar almıştım. Çocuklar için minyatür oyun makinaları, Valeria için inci bir yüzük, Zanado Oteli'nin hediyelik eşya mağazasındaki satıcı kız $500 istemişti bunun için. Ama Kalli nüfuzunu kullanıp 200'e indirtmişti. Fakat evimin kapısından içeri girip karımla 3 çocuğumun yüzleriyle karşı karşıya geleceğim anı düşünmek bile istemiyordum. Çok suçlu hissediyordum kendimi. Valeria ile aramda geçecek olan sahneden ürküyordum. Ben de Vegas'ta başımdan geçenleri düşünmeye koyuldum. Jordan'ı düşündüm. Ölümü bana keder vermemişti. En azından şimdi keder duymuyordum. Zaten onu topu topu 3 haftadır tanıyordum ve gerçekten tanımamıştım. Peki ama çektiği ıstırabın insanı duygulandıran yanı neydi? Merak ediyordum. Hiç duymadım ve hiç duymayacağımı umduğum bir ıstıraptı bu. Ondan hep kuşkulanmış bir satranç problemi çözer gibi onu incelemiştim. Sıradan mutlu bir hayat geçirmiş bir adamdı bu. Mutlu bir çocukluk hayatı olmuştu. Ara sıra söz ederdi çocukluğunun ne kadar iyi geçtiğinden. Mutlu bir evlilik, iyi bir yaşam. O son yıla kadar her şey yolunda gitmişti. Peki neden toplayamamıştı kendini öyleyse? Ya değişirsin ya da ölürsün demişti bir keresinde. Hayat bundan ibaretti. O ise değişememişti, kabahat onundu. O 3 hafta boyunca yüzü inceldikçe incelmiş, derisinin altındaki kemikler sanki bir ikazda bulunurmuş gibi dışarı fırlamışlardı. Vücudu kısa bir zaman içinde hızla eriyip gitmişti. Fakat ona ve arzularına ihanet eden başka hiçbir şey yoktu. O günleri şimdi kafamdan geçirdikçe söylediği ve yaptığı her şeyin beni şaşırtmak amacı güttüğünü görüyordum. Carly, Diane ve bana kazandıklarından birazını vermek istediğinde reddedişimin nedeni ona karşı duyduğum şefkatin içten olduğunu göstermekti. Bunun ona yararı olacağını sanmıştım. Fakat o Austin'i deyişiyle şefkatin nimetinden yararlanma yeteneğini yitirmişti. Sanırım içinde bulunduğu umutsuzluğun veya her neyse halin utanç verici bir şey olduğuna inanmıştı. Sapına kadar Amerikalıydı. Hayatın bir amacının kalmadığını hissetmesi utanç verici bir şeydi onun için. Onu karısı öldürmüştü, gayet basit. Çocukluğu, babası, anası, çocukları. Çocukluğun yaraları iyileşse de incinebilirlik halinden kurtulmak olanaksızdır. Yaşlanmak yeterli bir kalkan olmaz insana. Jordan gibi ben de Vegas'a çocuksu bir aldatılmışlık hissi içinde gitmiştim. Karım 5 yıl boyunca kitabımı yazarken bana tahammül etmiş, hiç ağzını açıp şikayette bulunmamıştı. Pek haz etmiyordu bu durumdan ama yine de geceleri eve geliyordum ya. Fakat ilk romanın başarısızlığa uğrayıp beni kedere boğduğunda karım acı acı, "Başından beri biliyordum bunun satmayacağını," demişti. Afallamıştım. Neler hissettiğimi bilmiyor muydu? Hayatımın en korkunç günlerinden biriydi o gün ve onu dünyada herkesten çok seviyordum. Açıklamaya çalıştım. Kitap iyi bir yapıttı esasında. Ne var ki sonu trajikti. Yayıncı mutlu bir son istemişti, bense reddetmiştim. Bununla ne kadar gurur duyuyordum ve ne kadar da haklıydım. Yapıtlarım hakkında her zaman haklıydım ben. Gerçekten öyle. Karımın da benim de gurur duyacağını sanmıştım. İşte bu da yazarların ne kadar salak olduklarını gösterir. Karım küplere binmişti. Biz bu kadar yoksulluk içinde yaşarken, gırtlağımıza kadar borca batmış haldeyken ne yaptığımı sanıyordum ben? Kendimi bir bok mu sanıyordum yani? Tabii aynen bu sözcüklerle değil, karım hayatında bok lafını ağzına almamıştır. Öyle zıvanadan çıkmıştı ki çocukları aldığı gibi evden çıkıp gitti. Akşam yemeği vaktine kadar da dönmedi. Üstelik bu kadın bir zamanlar yazar olmak isteyen biriydi. Sonunda kayınbabam yardımımıza geldi. Fakat bir gün beni elden düşme kitaplar satan bir dükkandan kucak dolusu kitapla çıkarken görünce tepesi atmıştı onun da. Güneşli bir bahar günüydü. Bürosundan henüz çıkmış olmalıydı. Yüzü soluk ve gergindi ve ben kolumun altındaki kitapları teker teker yutacağımı düşünerek keyifli keyifli yürüyordum. Ulan ben de senin bir kitap yazını sanıyordum. Sense sağda solda dalga geçiyorsun. Haydi iyi küfür ediyordu. Birkaç yıl sonra kitabım istediğim gibi yayımlandı. Hakkında gayet olumlu eleştiriler yazıldı. Fakat birkaç binden fazla para getirmedi. Kayınbabam beni kutlayacak yerde, "Eh görüyorsun ki 5 yılını vermene karşın doğru dürüst bir para getirmedi işte," dedi. "Sen de aileni geçindirmeye bak artık." Vegas'ta kumar oynarken kafamda yerli yerine koydum her şeyi. Neden anlayış göstersinlerdi ki bana? Sanat yaratacağım diye tutturmuş birinin garipliklerine niye aldırış etsinlerdi? Onlara neydi ki? Tamamen haklıydılar. Fakat benim onlara karşı duyduğum hisler de eskisi gibi değildi artık. Beni tek anlayan kardeşim Artie olmuştu. Fakat pek belli etmemesine karşın onun bile biraz hayal kırıklığına uğradığını hissetmiştim son zamanlarda. Oysa dünyada bana en yakın olan kişiydi o. Ya da en azından evlenene dek öyleydi. Eve dönüşümü bir yana bırakıp yine Vegas'ı düşündüm. Carly sorularıma karşın kendinden hiç söz etmemişti. Şimdiki hayatını anlatır ama Vegas'a gelmeden önceki yıllarına ait hiçbir şey söylemezdi. Ve işin garip yanı bunları merak eden tek kişi de ben gibiydim. Jordan ile Carly çok seyrek soru sorarlardı. Daha çok sormuş olsalardı herhalde daha çok şey anlatırdım onlara. Artı ile benim büyüdüğümüz yetimhane herhalde askeri yatılı okullardan ya da zenginlerin çocuklarını ayak altına uzaklaştırmak için yolladıkları lüks özel yatılı okullardan daha fena değildi. Belki çok daha iyiydi. Artı benim ağabeyim olmasına karşın ben ondan daha iri yapılı ve güçlü kuvvetliydim her zaman. Fikirlerinde keçi gibi inatçı ve çok daha dürüsttü. O kendini bilimin büyüsüne kaptırmıştı. Bense fantezilerden hoşlanırdım. O kimya matematik kitapları okur, satranç problemleri çözerdi. Bana da öğretti satrancı ama ben fazla sabırsızdım. Kumara benzemiyordu satranç, roman okurdum. Dumas, Dickens, Sabatini, Hemingway, Fitzgerald ve sonraları Joyce, Kafka ve Dostoyevski. Yemin ederim ki yetimliğin karakterim üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Herhangi bir çocuk gibi büyüdüm. Sonraları kimse ikimizin anasız babasız büyüdüğümüzü tahmin edememiştir. Doğal olmayan tek etkisi Artı ile birbirimize kardeşlik değil, ana babalık etmemiz oldu. Her neyse yetimhaneden 16-17 yaşlarında ayrıldık. Artı bir iş buldu. Ben de onun yanında kaldım bir süre. Sonra Artı bir kıza aşık olunca ayrılmak zamanı geldi. İkinci Dünya Savaşı çıkınca orduya katıldım. 5 yıl sonra döndüğümde Artı ile yine kardeş olmuştuk. O artık bir aile babasıydı. Bense bir savaş emeklisiydim. Ve hepsi buydu işte. Yetim büyüdüğümüzü aklıma getirdiğim tek zaman Artı'nın evinde gece geç saatlere kadar oturup konuştuğumuz ve sonra karısının yorgun düşüp yatmaya gittiği zaman olurdu. Yanımızdan ayrılmadan Artı'ya iyi geceler dileyip bir öpücük verirdi. O zaman Artı ile ikimizin ortak bir özelliği olduğunu düşünürdüm. Çocukken kimse öpmezdi bizi yatmadan önce. Fakat aslında o yetimhanede yaşamamıştık biz. İkimiz de kitapların aracılığıyla kaçmıştık oradan. Benim en sevdiğim Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri'ydi. Bu masalın tüm değişik anlatımlarını ve basitleştirilmiş baskılarını ve de orijinal Mallory baskısını okumuştum. Kral Arthur'u ağabeyim Artı olarak düşünmüş olmalıyım. Adaş oldukları için çocuk kafamda kişiliklerinin de benzeştiğini kurmuştum. Fakat Lancelot gibi yürekli şövalyelerden hiçbiriyle özdeşleştirmedim kendimi. Her nedense onlar bana aptal görünmüşlerdi. Henüz çocukken bile kutsal kâsiyi merak etmemiştim ben. Galahad olmak istemiyordum. Ne var ki Merlin'e aşık olmuştum. Şu kurnaz sihirbazlığıyla şahin ya da herhangi bir hayvan kılığına girebilişine, istediği an ortadan kaybolup sonra yine çıkıverişine, uzun süreli yok oluşlarına... Ve her şeyden çok Kral Arthur'a artık sağ kolu olarak görev yapamayacağını bildirip nedenini anlatışına hayran olmuştum. Merlin bir kıza aşık olacak ve ona sihirbazlığının gizini öğretecekti. Ve o kız Merlin'e ihanet ederek kendi büyüsünü ona karşı kullanacaktı. Ve bu yüzden Merlin büyünün etkisi geçinceye kadar 1000 yıl boyunca bir mağarada hapis kalacaktı ve sonra yine dünyaya dönecekti. Hey be, ne büyük aşıktı o, ne büyük sihirbazdı. Ve ben çocukken kardeşim Artı'ya karşı sihirbaz Merlin olmaya çalışırdım. Yetimhaneden çıkarken soyadlarımızı da Merlin'e çevirdik. Ve bir daha da yetim büyümüş olduğumuzdan hiç söz etmedik. Ne kendi aramızda ne de başkalarına karşı. Uçak alçalıyordu. Vegas benim Camelot'um olmuştu. Büyük Merlin'in kolayca açıklayabileceği bir oyunuydu kaderin. Şimdi gerçekliğe dönüyordum. Ağabeyime ve karıma açıklamam gereken şeyler vardı. Uçak pistteki durak yerine doğru ilerlerken armağan paketlerini toparlamaya başladım. 9. Bölüm. Sonunda her şey kendiliğinden halloldu. Artı Valeria ile çocukları bırakıp neden kaçtığımı sormadı bile. Yeni bir araba almıştı. Karısının 4. kez hamile olduğunu söyledi. Onu tebrik edip 1-2 gün içinde karısına çiçek göndermeyi aklımın bir köşesine not ettim. Fakat sonra vazgeçtim. Binlerce dolar borçlu olduğum bir adamın karısına çiçek gönderilmezdi. Hele ileride daha da ödünç isteme olasılığı varsa... Artı aldırmazdı belki ama karısı garip karşılayabilirdi. Oturduğumuz toplu konut bölgesine giden yola girdiğimizde Artı'ya önemli soruyu sordum. Vali ne diyor benim için? Seni anlıyor dedi Artı kızmamış. Seni görmekten hoşnut olacak. Hem seni anlamak o kadar da zor değil. Üstelik her gün yazmışsın oradan. Birkaç kez de aramışsın telefonla. Şöyle bir başını dinlemeye ihtiyacım vardı. Olan biten olağanmış gibi konuşuyordu. Fakat ben bir ay çekip gitmemin onu korkuttuğunu seziyordum. Kaygılıydı aslında. Şimdi içimi hep karartmış olan toplu konutların arasından geçiyorduk. Devletçe yoksullar için inşa ettirilmiş olan altıgen biçiminde yüksek binaların meydana getirdiği muazzam bir alandı burası. Isı, elektrik, gaz vesaire dahil ayda 50 dolar ödüyordum bizim 5 odalı daireye. İlk birkaç yıl fena da değildi. Devlet parasıyla inşa edildiği için yerleştirilecek aileler seçilerek alınmıştı. Konutlara ilk yerleşenler yasalara saygılı yoksullardı. Fakat zamanla çalışıp daha iyi kazanarak kendi evlerine taşınmışlardı. Arkalarından müzmin yoksullar geliyorlardı şimdi. Hayatlarında hiçbir zaman doğru dürüst bir hayat kuramayan ya da bunu zaten istemeyen insanlardı bunlar. Uyuşturucu madde müptelaları, alkolikler, babaları başına alıp gitmiş devlet yardımıyla yaşayan aileler. Yeni gelenlerin çoğu siyahtı. Wally ırkçılıkla suçlanmak istemediğinden durumdan şikayet edemiyordu. Fakat oradan bir an evvel çıkıp gitmemiz gerektiğini biliyordum. Beyazların oturduğu bir mahalleye taşınmalıydık. İkinci bir yetimler yurdunda tıkılı kalmak istemiyordum. Bu yüzden bana ırkçı demişler dememişler umurumda değildi. Bildiğim bir şey varsa o da derimin rengini beğenmeyen kişilerin çevrede çoğunluğu oluşturmaya başladıkları ve ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekleri bir şey olmadığıydı. Sağduyum tehlikeli bir durumda olduğumuzu söylüyordu bana ve daha da beter olacağını. Ben beyazları bile fazla sevmiyordum, siyahları neden sevecektim? Hem Wally'nin babasıyla annesi bizim için bir peşinat yatırırlardı kendi evimize taşınmamız için. Ama ben onlardan para almak istemiyordum. Yalnızca kardeşim Artie'den alabilirdim. Şanslı Artie. Araba durmuştu. Gel yukarı birer kahve içelim dedim. Eve dönmem gerek dedi Artie. Ayrıca aranızdaki sahneyi görmek istemem. Git meseleleri adam gibi kendin hallet. Kolumu arkaya uzatıp bavulumu arabadan çıkardım. Peki dedim, beni karşıladığın için çok teşekkür. Birkaç güne kalmaz gelip görürüm sizleri. Oldu dedi Artie. Mangırın var mı yoksa biraz vereyim mi? Sana söyledim ya kazançla döndüğümü dedim. Sihirbaz Merlin dedi, gülüştük. Ondan ayrılıp apartmanın kapısına giden patikaya saptım. Motorunun gürültüsünü duymayınca binaya girene kadar arkamdan beni izlediğini anladım. Ama dönüp bakmadım. Anahtarım olmasına karşın kapıyı vurdum. Neden bilmem. Sanki anahtarı kullanmaya hakkım yokmuş gibiydi. Wally kapıyı açtığında içeri girip bavulumu bırakmamı bekledi. Bana sarılmak için. Çok sessiz, çok solgun, çok sinmiş bir havası vardı. 10 yıldır ilk kez birbirimizden bu kadar uzun süre ayrı kalmış olmamız büyük bir şey değilmiş gibi gayet kayıtsız öpüştük. ''Çocuklar seni beklemek istedilerdi ama çok geç olmuştu.'' dedi Wally. ''Yarın sabah okula gitmeden görürler seni.'' ''Peki.'' dedim. ''Yatak odalarına girip bir bakmak istiyordum ama uyanırlarsa Wally'yi yorarlardı. Çok bitkin gözüküyordu.'' Bavulu yatak odamıza sürükledim. Karım bavulu açıp içindekileri çıkarırken yatağa oturup onu seyretmeye koyuldum. Çok tertipliydi. Önce armağan olduğunu anladığı paketleri ayırıp komodinin üstüne koydu. Kirlileri çamaşır ve kuru temizleme için ayrı ayrı yığınlar yaptı. Sonra da yıkanacakları banyoya götürüp kirli sepetine attı. Bir süre sonra çıkmayınca arkasından gittim. Duvara yaslanmış ağlıyordu. ''Terk ettin beni.'' dedi. Güldüm. Doğru değildi çünkü. Söylemesi gereken bu değildi. Daha nüktedan ya da duygulandırıcı veya kurnaz olabilirdi. Oysa yalnız ne duyuyorsa onu söylemişti bana. Sanatsız, okulda yazdığı hikayeler gibi. Bu kadar dürüst olduğu için de güldüm. Sanırım artık onu idare edebileceğimi, durumu kurtarabileceğimi anladığım için güldüm. Nüktedanlıkla, komiklikle, şefkatle onun gönlünü alabilecektim demek ki. Onu ve çocukları terk edişimin bir önemi olmadığına ikna edebilecektim onu. ''Sana her gün yazdım ya.'' dedim. ''En azından 4-5 kez de telefon ettim.'' Başını kollarımın arasına gömdü.
Biliyorum dedi. Ama döneceğinden emin değildim ki. Hiçbir şeye aldırmam ama seni seviyorum. Yanımda olasın istiyorum yalnızca.
Ben de dedim. Duyduğumu söylemenin kolay yoluydu bu. Bana bir şeyler yedirmek istiyordu ama hayır dedim. Çabuk bir duş alıp yatağa girdiğimde beni bekliyordu. Sevişeceğimiz zamanlarda bile geceliğini giyip yatağa girerdi. Ben de çıkarmak zorunda kalırdım. Sevişmemize belli bir seremoni getiriyordu bu. Katolik eğitimin alışkanlığı. Orada onu beni beklerken görünce ona sadık kalmış olduğum için bir ferahlık hissettim. Hesabını vermek durumunda olduğum bir sürü suçum vardı ama hiç olmasa bu konuda temizdim. O anda ve o yerde değerdi buna. Sadakatimin ona bir yara oldu mu bilmem. Işıkları söndürüp çocukları uyandırmamak için gürültü çıkarmamaya çalışarak birbirimizi tanıdığımız, çocuk sahibi olduğumuz ve sanırım birbirimizi sevdiğimiz 10 yılı aşkın süre boyunca her zaman olduğu gibi seviştik. Çok tatlı bir vücudu, göğüsleri vardı ve doğal bir saflıkla zevk alıyordu sevişmemizden. Vücudunun her parçası dokunmaya karşı hassastı ve ölçülü bir ihtirası vardı. Sevişmemiz hemen her zaman doyurucu olurdu ve bu gece de öyleydi. Sonra eli elimde derin bir uykuya daldı. Bir süre sonra öbür yanına dönünce de bağlantı koptu. Ben ya da beden saatim ise zamandan 3 saat önde gelmişti. Uykum gelmemişti. Ve şimdi güven dolu yuvamda karım ve çocuklarımla bir arada neden kaçtığımı anlayamıyordum. Vegas'ta 1 ay yalnız başıma ve her şeyden ilişiğim kesilmiş halde neden kaldığımı, sığınağına varmış bir hayvanın rahatlığını hissediyordum. Yoksulluğumdan, evliliğin tuzağından ve çocukların yükünden mutluydum. Beni seven ve dünyaya karşı destekleyen karımın yanında bir yatakta yatabildiğim sürece başarısız olmaktan mutluydum. Sonra düşündüm. Jordan da kötü haberi almazdan önce böyle hissetmiş olmalıydı. Ama ben Jordan değildim. Ben sihirbaz Merlin'dim. Her şeyi yoluna koyacaktım. Bütün mesele hep iyi şeyleri, mutlu zamanları anımsamakta. Beraber geçirdiğimiz 10 yıl boyunca çoğunlukla mutluyduk. Hatta bir keresinde bu olanaklarımla, bu koşullarda ve beslediğim emellere karşın fazla mutlu olduğumu düşünüp kızmıştım kendi kendime. Çölün ortasında ışıl ışıl yanan kumarhaneyi, ne kazanma ne de kaybetme olasılığı olmadan oynayan Diane'i düşündüm. Ve masanın ardında yeşil önlüğünü takınmış, kumarhane hesabına kağıt dağıtan Callie'yi ve ölmüş olan Jordan'ı. Şimdi yatakta yaratmış olduğum aile çevremde soluk alıp verirken müthiş bir güç duyuyordum içimde. Onları tüm dünyaya ve hatta kendime karşı bile güvenceye alacaktım. Yeni bir kitap yazıp zengin olabileceğimden emindim. Wally ile sonsuza değin mutlu olacağımızdan, bizi ayıran şu garip yansız bölgenin yok olacağından emindim. Onu hiçbir zaman aldatmayacak ve sihirbazlığımı 1000 yıllık bir uykuya yatmak için kullanmayacaktım. Hiçbir zaman ikinci bir Jordan olmayacaktım. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 95.